Bir Türkiye gündeminde daha Ahu Özyurt'la birlikteyiz. Ahu merhaba.
Merhaba.
Türkiye gündemi yine her zaman olduğu gibi çok yoğun. Hemen Güneydoğu'daki operasyonlarla ilgili konuşmaya başlamak istiyorum. Operasyonlar bitiyor mu? Hem Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları var, hendekleri Öcalan'ın kapatabileceğine ilişkin, hem de Sur'da bazı mahallelerde kaldırılan sokağa çıkma yasakları var. Nasıl değerlendirebiliriz? Operasyonlar bitiyor mu?
Bizim gördüğümüz kadarıyla Silopi'deki operasyonlar geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı ama Cizre ve Diyarbakır'ın Sur ilçesi gerçekten çok daha tabiri caizse çetin ceviz çıktılar. Çok daha ağır ilerleniyor. Hatta belli noktalarda bizim askeri kaynaklardan aldığımız bilgiye göre ilerlenemiyor. Hani neredeyse durma noktasına geldi operasyonlar. Çünkü evlerin içindeki irtibatlar, evlerin nerelerine neler konmuş olabileceği konusunda güvenlik birimleri çok tedbirli gitmeye çalışıyor. Sur'da sokağa çıkma yasağının kalkması bu saatten sonra şunu gösterdi. Kalan birkaç aile bile artık orada yaşamak istemiyor. Sur tamamen neredeyse boşaltılmak için yasak kaldırıldı. Ve Sur'un büyük ölçüde terk edildiğini söyleyebiliriz oradaki vatandaşlar tarafından. Başbakan Davutoğlu haftalardır planladığı master planını bugün Mardin Artuklu Üniversitesi'nde yapacağı bir konuşmayla açıklıyor. Bu kadar büyük anlam yüklenen önce 303 madde, sonra 100 madde, sonra daha da az maddeye indirilecek olan master planda aslında ana hatlarıyla birkaç tane nokta var. Bunlardan bir tanesi bölgedeki halkın zararlarının karşılanması. Ağırlıklı olarak bir inşaat projesine başlanarak bölgedeki kritik merkezlerin Cizre gibi, Nusaybin gibi, Diyarbakır Sur gibi kritik yerlerin yıkılarak yeniden inşası. Ki Başbakan bunun için İspanya'nın Toledo örneğini verdi. O ayrı bir tartışma konusu oldu. Bir diğeri bölge halkına psikolojik destek, eğitim yardımı. Ama bütün bunların altında, arkasında hiçbir şekilde demokratikleşme süreci ya da müzakere sürecine dönüşe dair herhangi bir işaret gözükmüyor. Saygı Öztürk geçtiğimiz günlerde Sözcü Gazetesi'nde şöyle bir şey yazdı. Hükümet yetkililerinin baskıları yetmiyormuş gibi AKP il ve ilçe yöneticileri de sanki üzerlerine vazifeymiş gibi askere emir verir noktaya geldiler. Bir ilin parti yöneticilerinden duyulan rahatsızlık AKP üst yöneticilerine söylenmiş olsa da değişen bir şey olmadığını öğreniyorum. HDP milletvekillerinin de güvenlik güçleri üzerinde farklı baskılar kurduğu ve onları görev yapamaz hale getirmenin çabası içinde olduğu da biliniyor. Teröristler bazı evleri terk etmiyor. Bu durum bile o ilçelerin teröristlerden arındırılmasının nedenli zor olduğunu ortaya koyuyor. Her yerde gerektiğinde gaz fişeği, gaz bombası kullanan güvenlik birimlerinin Sur ve Cizre'de bunları kullanmaması da açıkçası çok dikkat çeken bir durum diye yazdı Saygı Öztürk. Operasyonlar muhtemelen gördüğümüz şekliyle artık devam etmeyecek. Yani bunda ağırlıklı olarak AK Parti tabanının bu iş artık bitsin, çok sıkıntıdayız baskısının etkili olduğunu görüyoruz. Öbür taraftan askerin de can kaybı, polisin de can kaybı giderek artmakta. Güvenlik güçleri meskun mahalde çatışma, savaş dediğimiz bu ortamı ilk defa yaşıyorlar. Konuştuğumuz pek çok eski asker ve polis şehir içinde harbi hiç bilmediklerini ve bu nedenle hem çok zayiat verdiklerini hem de çok ağır ilerlediklerini söylüyorlar. Şimdi gördüğümüz kadarıyla tarafların hepsi aslında durma noktasına gelmişlerdi. Burada işaret fişeği Başbakanın açıklaması da olacak. Sonrasında belki de gerçekten Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi İmralı'dan yeni bir mesaj, belki Nevruz'a yönelik yeni bir görüşme trafiği veya farklı aktörlerle farklı bir süreç açıldığını göreceğiz. Ama şu ana kadar gördüğümüz derin istişareler, odalarla, barolarla, bölge halkıyla, imamlarla, cemaatler ve tarikatlarla, hatta aşiretlerle bir görüşme trafiğine girileceği ama gerçek anlamda HDP'yi muhatap alan ya da İmralı'yı, PKK'nın silaha bulaşmamış kollarını muhatap alan bir sürecin hükümet tarafından başlatılmayacağı, o konuda geri adım atılmayacağı yönde.
Eğer böyle bir adım atılmayacaksa nasıl İmralı'dan bir mesaj alınabilecek hendeklerin kapatılmasıyla ilgili? Demirtaş bunu neye dayanarak söyleyebiliyor? Görüşme de yok çünkü. Yani HDP'li milletvekilleri Öcalan'la görüştürülmüyorlar. Nasıl alacaklar bu mesajı İmralı'dan eğer hükümet görüşmezse?
bu süreçte bile devletin özellikle kamu güvenliği müsteşarlığı ve MİT'in İmralı'yla Öcalan'la temas halinde olduğunu biliyoruz. Zamanlamada enteresan birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi KCK'nın İmralı tutanaklarını Avrupa'da bir kitap olarak yayınlatması. Bunlar Türkiye kamuoyunda konuşulmasa bile Türk basınında çok ciddi şekilde yer alan tutanaklar haline geldi ve devletin Öcalan'la yaptığı görüşmelerin artık kitaplaşmış bir hali var, piyasada okunabilecek. Bunlar zabıtlar, tutanaklar ne derseniz. Devletin ne yaptığını açıkça PKK artık kamuoyuyla paylaşmaya başladı. Bundan sonrasında hükümetin geri adım atması çok mümkün değil. Ya yeni bir istişare süreci ya da bir mesajlaşma trafiğini başlatmak zorunda kalacak gibi gözüküyor. Demirtaş'ın açıklaması bu açıdan önemli. Belli ölçüde hükümetin de elindeki sıkıntılı, tabiri caizse sıcak patatesi alıyor ve böyle bir mesaj gelebilir, o zaman da hendekler kapatılır diyor. Gözler tabii bunu yaptırıp yaptırmak istemeyeceği belli olmayan İmralı'da ve bu mesajı ne kadar kâri alacak olan Kandil'de şu noktadan sonra.
Güneydoğu'daki olaylar, bu yaşanan operasyonlar sanki AKP içinde de büyük bir rahatsızlığa yol açmış gibi görünüyor. Özellikle Bülent Arınç'ın açıklamaları göz önünde bulundurulursa. Arınç'ın açıklamaları çok yoğun şekilde medyada yer aldı. Bunları nasıl yorumlayabiliriz?
Eski Başbakan Yardımcısı, AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç'ın CNN Türk'te yaptığı mülakatta söyledikleri tabiri caizse AK Parti'nin içini belli ölçüde karıştırdı. Tesadüfen Cumhurbaşkanı'nın yurt dışında olmasıyla belki tansiyon birazcık daha düşük devam ediyor ama Pandora'nın kutusunun açıldığını söylemek mümkün. Arınç'ın ağırlıklı olarak hedeflediği kitle AK Parti'ye son dönemde katılan, gençlik kollarından gelen ya da başka siyasi hareketlerden, merkez sağdan ya da soldan gelen ama kurucu kadrolardan olmayan ve AK Parti geleneğini, Refah Partisi, Saadet Partisi geleneğini bilmeden gelen kadroların özellikle medyada yürüttükleri, sosyal medya, köşe yazarları üzerinden yürüttükleri sert retorik hedef alınmıştı. Ama bütün bunların içerisinde çok kritik bir nokta var ki bir dönem kendisinin de sorumlu olduğu çözüm süreciyle ilgili olarak Arınç sessizliğini bozdu ve Dolmabahçe sürecinden, oradaki görüşmeden ve tırnak içinde mutabakattan Cumhurbaşkanı'nın bilgisi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı benim bilgim dahilinde olmadı diyordu. Hatta Arınç'ın bu açıklamasından sonra Şili'den yanıt verdi Cumhurbaşkanı ve bunları söylemek çok ayıp. Ben buna mutabakat vermemiştim. Hatta oradaki taraflara, tırnak içinde Yalçın Akdoğan ve diğer isimlere, onlarla birlikte resim vermeyin dediğini söylüyor. Ama biz o bugünü bugün gibi hatırlıyoruz. Yalçın Akdoğan'ın o 6-7 kişilik grupta merkeze oturduğunu, solunda HDP heyeti, sağında AK Parti heyeti olduğunu hepimiz bugün gibi hatırlıyoruz. Üstelik metin de sürpriz değildi. O metinde neler konuşulacağını Selahattin Demirtaş bundan birkaç gün önce CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın programında da açıklamıştı. Yani Cumhurbaşkanı'nın benim bundan hiçbir şeyinden haberim yoktu, mutabakat vermedim, istemedim demesi çok akla yatkın gelmiyor. Seçilen tarihin 28 Şubat olduğu bile hükümet çevrelerince basına özellikle seçildiği kanısında bilgi verilmişti. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın şu anda o mutabakatı hiçbir şekilde kendisinin bilgisi dahilinde yapılmadığını söylemesi halk nezdinde de çok inandırıcılık bulmuyor. Arınç bunu hatırlatarak belli ölçüde, bakın bu işi birlikte yaptık, sıkıntı varsa da birlikte çözelim mesajı veriyor. Arınç'ın esas mesajının aslında çözüm sürecinde yeniden müzakere masasına giden bir yolu açma, HDP'nin belli şekilde muhatap alınmasını sağlama olduğunu tahmin ediyoruz. İçeride ne oluyor sorusuna Hasan Cemal Arınç'ın açtığı gedik başlıklı yazısında T24.com'da şöyle yorum yapmış. Şaşırtıcı olmayan bir noktaya gelince Arınç olayı ister istemez AKP'de neler olabilir sorusunu gündeme getirdi. Kuliste spekülasyonlar hemen uçverdi. AKP içinde yeni saflaşmalar mı? Öyleyse nereye kadar gider? Abdullah Gül nerede duruyor? Günün birinde Erdoğan'a karşı isyan yaşanabilir mi? Bülent Arınç'a destek çıkan Hüseyin Çelik, Sadullah Ergin, Suat Kılıç gibi bazı eski bakanların da yakın geçmişe kadar Erdoğan'ın çevresinde bulunmuş, şimdi aforoz edilmiş bazı kalemlerin AKP saflarında ne kadar karşılığı vardır? Çok şey söylenebilir. Örneğin Abdullah Gül'ün kapalı kapılar arkasında da olsa Bülent Arınç'tan pek öyle farklı düşünmediğini belirtmenin gerçeğe ters düşeceğini sanmıyorum. Bülent Arınç, Erdoğan saflarında şöyle ya da böyle bir gedik açtı, dudak bükülmesi diye yazmış.
Dün yine sizin televizyon kanalınızda Kemal Kılıçdaroğlu da Güneydoğu'daki PKK'nın silahlanmasının, şehirlerdeki silahlanmasından hükümetin haberi olduğunu söyledi ve ayrıca bunun yanı sıra da Aylin Nazlı Aka ile ilgili açıklamalarda bulundu, Atatürk posterinin indirilmesiyle ilgili olarak. Tüm bunları nasıl değerlendirebiliriz? Hem Kılıçdaroğlu'nun o Sur'da özellikle PKK'nın silahlanmayla ilgili valilerden aldığı bilgiyi aktarmasını nasıl yorumlarsınız?
Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri, özellikle Sur'da aylar öncesinden emniyet birimlerine ihbarlar yapılıyordu sözü, çok çarpıcı. İlk defa muhalefet nezdinde yapılmış sert ve delilli bir muhalefet diyebiliriz. Çünkü bunu biz pek çok emniyet görevlisinden, bölgede görev yapan askerden duyuyorduk. Hatta izin istediklerini kağıda geçiriyorlardı, izin verilmediğini de kağıda geçiriyorlardı. Devletin elinde artık o operasyonların valiler tarafından resmen engellendiğine dair bazı tutanaklar var. Bunların da önümüzdeki dönemde ortaya dökülmesi, hukuki süreç içine girmeleri söz konusu olabilir. Birazcık Kılıçdaroğlu bunu da hatırlattı. Yani verdiğiniz emirlere dikkat edin, yasayı çiğnediyseniz bunun delili var anlamına geliyor. Bu bir kenara, CHP'nin kendi içindeki kriz, neredeyse hani yoktan var olan bir kriz, bir milletvekilinin duvarındaki Atatürk posterini indirmiş olması, bunu indirirken şimdi yeni şeyler söylemek lazım dediği, bunun Aylin Nazlı Aka vasıtasıyla basına sızması ve meselenin büyümesiyle iş sonunda ihraç talebine kadar geldi. Nazlı Aka bu olayı yaşadığını birkaç gazetecinin diyelim, basına açık söylemedi çünkü, birkaç gazetecinin bulunduğu bir ortamda yaklaşık bir ay kadar önce anladığımız kadarıyla paylaşıyor. Sonra bu iş bir kulis bilgisi olarak ağırlıklı sol gazetelerde, Aydınlık gibi gazetelerde, daha orta merkezde duran köşe yazarlarının köşelerine taşınıyor. Türk Time internet sitesinde Talat Atilla isimli bir gazeteci bunu dile getiriyor. Bunun kim olduğu konusu uzun süre muamma olarak kaldı. CHP kendi içinde çok tartıştı. Bunun yeni kuşak milletvekillerinden Zeynep Altıoklar olduğu söylendi. Zeynep Altıok ben o değilim dedi. Ama bütün oklar, bütün işaretler bu iki vekil üzerinde, Aylin Nazlı Aka, Zeynep Altıok üzerinde yoğunlaşmış durumda. Aylin Nazlı Aka ısrarla ismi vermiyor. Kemal Kılıçdaroğlu da doğal olarak bir dedikodu üzerinden spekülasyon yapıldığı ve partinin böylelikle yıkatıldığını düşünüyor. Bu ismi kendisine muhtemelen Aylin Nazlı Aka genel başkana söyledi. Partinin diğer isimleriyle paylaşmamaya özen gösteriyor. Ama bu arada yaşanan bir kurultay süreci var ki bu iki isim de tartışmanın merkezindeki Zeynep Altıok da Aylin Nazlı Aka da parti meclisine girmeyi, hatta Zeynep Altıoklar genel başkan yardımcısı olmayı başardılar. Şimdi o koltukta oturabilecekler mi? Bu ihraç süreci içerisinde, partinin içerisinde nasıl karışacak? Ona bakmak lazım ama Ümit Kıvanç resim inmez başlıklısında şu yorumu yapmış. Her türlü zihniyeti ve dünya görüşü meselesini şunu bunu erteleyip bir kova kapıp güncel yangına koşmayı deneseler keşke. CHP bütün imkanlarını kullanıp bu savaş ortamının sona erdirilmesi için çalışsa memleket bir anda başka bir yer haline gelmez mi? Partinin değiştirilmesi dahi teklif edilemez özellikleri bugün yapısal handikaplar olmaktan öte anlam taşıyor mu? Bunlar 5 yıl sonra bu yapının nasıl kurulduysa o şekilde kurulmuş halde bulunacağı bir fosil olmasını sağlamaktan başka ne işe yarayacak? Duvara Atatürk resmi asmanın milletvekili seçilmiş insana ait şahsi tercih olmasını bile hazmedemeyenlerin, özgürlük fazla geldicilerin partisi midir bu memleketin ana muhalefeti? Ayrıca duvara Atatürk resmi asınca vicdansız, düşüncesiz ve basiretsiz olmayı şart kılan herhangi bir umdede yok diye yazmış. Resim krizi kendi içinde çözülebilecek mi? Beklemek gerekecek. Hafta sonunda yapılacak parti meclisinde Aylin Nazlı Aka için ihraç talebi reddedilebilir. Bunun altını çizmekte fayda var. Aynı şey Süheyl Batum için de geçerli olmuştu. Daha birkaç hafta önce yapılan kurultayda hiçbir genel başkan adayının listesinde olmamasına karşın parti meclisinin ve delegelerin kendi oylarıyla parti meclisine dileğinin hakkıyla girmeyi başarmış bir isim. Ama bütün bu polemiği, tartışmayı ortaya atarak ve üstünü de örtmeyerek, kapattırmayarak bile bile CHP'nin yıpratılmasına yol açmış bir isim olarak bakılıyor şu anda. Tabanda evet bir karşılığı var ama kurumsal olarak CHP'ye zarar vermiş bir isim olarak görülüyor. İhraç edilmeyebilir ama eskisi kadar güçlü ve popüler olmaya devam edecek midir? Bu biraz tartışılacak gibi. Hükümete yakın pek çok gazetenin daha önce çok sert eleştirdiği Aylin Nazlı Aka'ya şimdi çok büyük destek verdiğini görüyoruz. neredeyse AK Parti için can simidi olmuş durumda Aylin Nazlıaka polemiği. Ama CHP bunu ne kadar sürdürecek, içinde nasıl bir çözüm bulacak bekleyip göreceğiz.
Bir diğer konu Sabancı suikasti failinin yakalanması, yurt dışından geldiği ve eylem yapacağı belirtiliyor. Yakalanmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi eğer varsa bizimle paylaşır mısınız?
Sabancı suikastinin zanlılarından İsmail Akkol, Aydın Söke'de çok sürpriz bir biçimde yakalandı. Yunanistan'dan geldiği söylenerek MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı. Bu sürpriz çünkü neredeyse üzerinden 20 yıl geçmiş olan Sabancı suikastinde artık zaman aşımı sürecine çok yaklaşılıyordu. Dosya neredeyse kapatılmak üzereydi. Olayın faillerinden bir diğeri Fehri Erdal, Belçika'dan kaçmış, halen firarda. Bir diğer isim cezaevinde öldürüldü. Dolayısıyla İsmail Akkol aslında bu cinayetin kara kutusu olarak Türkiye'ye neredeyse kendi eliyle geldi ve yakalandı. Şimdi bundan sonrası niye geldiği, yanında bulunan Fatih Adıyaman, eski bir DHKPC'li, başka bir grupla temas içindeler miydi, başka bir eylem mi planlıyorlardı? Gazete manşetlerinde çokça tevatür var. Ankara'yı, İstanbul'u hedef alacaklardı, başka bombalı eylem peşindelerdi vesaire gibi. Bunlar şu an için belli. Bu iki ismin, daha çok Akkol'un, Türkiye'ye bu zamanlamayla girmiş olması çok merak konusu. Kimlerle irtibatta olduğu daha büyük merak konusu. Sorguları devam ediyor. İstanbul'a getirildiklerinde dosya tekrar açılacak mı? Savcıya konuşacak mı? Yoksa tıpkı yıllar önce hatırlarsınız Mehmet Ali Ağca'nın Abdi İpekçi suikasti gibi, Papa suikasti gibi pek çok süreci tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüp çok kısa bir süre hapis yatıp serbest kalması gibi bir süreç mi göreceğiz? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Gördüğümüz kadarıyla Aydın emniyetindeki sorgularında ifade vermiyorlar. İstanbul'a getirilmeyi bekliyorlar. Buradaki sorgularına MİT'in de katılacağını tahmin ediyoruz. Sabancı ailesi ve o suikasti hayatını kaybeden taraflar tekrar davacı olacaklar mı? Bu da ayrı bir konu ama kamu davasının muhtemelen zaman aşımı süreci de olmadığı için açılması gerekiyor.